Kitabın adı Hüzün, Dürbünümde 40 Sene. Yazarı Ayşe Kulin. 18. Ayrım. Benim de yaram sarılmış, Mete ve Ali'siz yaşamaya alışmıştım sonunda. En büyük tesellim çocuklarımın gittikleri okulda gerçekten mutlu olmalarıydı. İlkokuldan sonra benim de yatılı okulda okumam, çocuklarımın benden uzakta kalışlarını kabullenmemi kolaylaştırmıştı. Hayatımızı her 3 ayda bir çocukları görebilecek şekilde düzenlemiştik. Okul sonbahar ve ilkbahar aylarında rolede, kış aylarında ise öğrencilerin kayak yapabilmeleri için tahta eğitim veriyordu. Ben çocuklarımı görmek için Ekim ayında role gidiyordum. Kış tatilinde ise Eren'le birlikte Kerim'le Selim'i de yanımıza alıp çocuklar hep birlikte kayak yapsınlar diye Bistat'taki okula yakın bir küçük otele gidiyorduk. Paskalya ve yaz tatilinde Mete ile Ali İstanbul'a geliyor, kardeşleriyle Yeniköy'de buluşuyorlardı. Kerim'in doğduğu yıl Ali'nin dile getirdiği çocukça isteği gerçekleşmişti ve ben Kerim'i Mete, Selim'i de Ali için dünyaya getirmiştim sanki. Onların kendi deyimiyle Kerim Mete'nin tayfasıydı, Selim de Ali'nin. Havuzda büyüklerin küçükleri kronometre tutarak yarıştırdıkları yetmezmiş gibi suyun altında yüzmece, ağaca tırmanıp inmece, bahçeyi fır dolayı dönmece, birinci kat balkonundan sarmaşıklara tutunarak aşağı inmece gibi çeşitli çılgın yarışmalarda da tayfaların gücü deneniyordu. Kerim'le Selim bundan gocunacaklarına delice eğleniyor, ağabeyleri yurt dışındayken 4 gözle yollarını bekliyorlardı. Neden sonra öğrenmiştim ki bu hasretle beklemede büyük çocukların kardeşlerine kendi harçlıklarından belli bir miktarı haftalık olarak vermelerinin de payı vardı. Paralar saklanıyor, biriktiriliyor, doğum günümde bana bir armağan alınıyordu. Mete ile Ali, Kerim ile Selim'in hem ağabeyleri, hem arkadaşları, hem de başları sıkıştığında başvuracakları hamileri gibiydiler. Çok sıkı bağlarla bağlanmış 4 çocuktular. Bu bağı kimse çözememişti. Babalarının evinde babaannenin gözüne girmek için Mete ile Ali'yi doldurmaya yeltenen dadı takımı dahi. Onlara küçük kardeşleriyle aslında aynı soyadını taşımadıkları için kardeş olmadıklarını söyleyen dadı, 7-8 yaşındaki oğlanlardan tekmeler yemişti bacaklarına. Dadının şikayeti üzerine çocuklara kaba davranışlarının hesabını soran anneanneme, "Nene," demişti Mete, "bizim soyadımız değişik olduğu için Kerim'le Selim kardeşimiz değilmiş. Öyle söyledi dadı, biz de ona tekme attık." "Ayaklarınız dert görmesin oğlum," demişti anneannem. "Şimdi beni dikkatle dinleyin. Kardeş sözü nereden gelir bilir misiniz? Karındaştan gelir. Karındaş ne demektir? Aynı karnı paylaşan kişi demektir. Siz 4'ünüz annenizin karnını bu dünyaya gelmek için paylaştınız. Bu yüzden soyadınız aynı olsa da olmasa da siz karındaş yani kardeşsiniz. Bir şey daha diyeceğim size. Şimdi anlamazsınız ama aklınızın bir kenarında hep dursun. Bir insan ölünce cenazesinde imam, o ölen kişinin duasını anasının adını anarak okur, babasının değil. Çünkü hayatta tek mutlak annedir. Babanın kim olduğunu bazen anne bile bilemez. Sadece Allah bilir. Şimdi siz gidin bu söylediklerimi o dadı karıya böylece anlatın. Bir daha böyle abuk sabuk laf etmesin yoksa bu sefer ben onun ağzını kulaklarına kadar yırtarım. Anneannemin sözleri mi etkili oldu bilemeyeceğim ama ne dadı ne de bir başka kimse şu satırları yazdığım bugüne kadar benim 4 çocuğumun arasına nifak sokmayı başaramadı. Onlar birbirlerini hep çok sevdiler, birbirlerine arka çıktılar ve hayatın hoyrat rüzgarlarına birlikte göğüs gerdiler. Benim hayattaki en büyük başarım çocuklarımın yüreklerine birbirleri için serptiğim sevgi oldu. Zor yıllar. Bülent Ecevit'in başbakanlığındaki ilk CHP-MSP koalisyonu 26 Ocak 1974 tarihinde kurulmuştu. Solcu bir parti ile dinci bir partinin birlikteliğinden sağlıklı bir çocuk doğabilir miydi? Abdi'ye sormuştum bunu. O çok umutluydu. Bu koalisyonu gerçek demokrasiye bir adım olarak görüyor, destekliyordu. Hayırlı ve hayırsız işaretlere inanan bana soracak olursanız, yeni hükümet henüz ikinci ayındayken Paris'te Orly Havaalanı'nın yakınlarına düşen ve 347 kişinin ölümüyle sonuçlanan Türk Hava Yolları kazası yürüyemeyecek birlikteliğin habercisiydi. İstanbulluların benzin başta olmak üzere pek çok gıda maddesinin kıtlığıyla ve elektrik kesintileriyle tanıştığı yıldı bu. Kesintilere rağmen elektriğe bir de büyük zam gelmişti. Zam ve yokluk kol kola girmiş, halkın boğazını sıkıyordu. Benzin yokluğu, yakıt yokluğu, yağ yokluğu, pirinç yokluğu. Bir önceki kuşağın deyimiyle sanki harp içindeydik. Dürüstlüğü, açıklığı ile tanınan Başbakan Ecevit'in koalisyon ortağı parlamentoya getirilen her konuyu partisi lehine bir pazarlığa dönüştürüyordu. Bir yandan sanata yatırım yapılırken Muhsin Ertuğrul gibi bir sanat adamı İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Yönetmeliğine atanırken, Gençlik ve Spor Akademisi kurulurken, diğer yandan da MSP'li İçişleri Bakanı Karaköy Meydanı'ndaki Güzel İstanbul heykelini Türk anası hayasızca teşhir ediliyor diyerek kaldırıyor, Turizm Bakanı ise ahlaka aykırı olduğu gerekçesiyle 3 önemli turistik projeyi engelliyordu. Çetin Altan'ın Bir Avuç Gökyüzü adlı kitabı müstehcen olduğu gerekçesiyle toplattırılıyordu. MSP bağımsız tavırlar takınmaya başlayınca koalisyonun sonu gelir gibi oldu ama imdada Kıbrıs olayları da yetişti. Kıbrıs'ta Rumlar Enozis ilan etmişler, Kıbrıs Türklerine yönelik katliamlar başlamıştı. Ecevit, Kıbrıs üzerinde söz sahibi 3 garantör devletten biri olarak diğer garantör devlet İngiltere ile çözüm aramak için Londra'ya gitti. Ama aradığını bulamadı. Batı dünyası Türkiye'nin bu oldu bitti karşısında savaş ilan edebileceğini aklının ucundan dahi geçirmiyordu. Ama Türkler neyi başaracakları hiç belli olmayan sürprizlerle dolu bir halktı. 20 Temmuz'da Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs'a o an çok başarılı olduğuna inandığımız bir çıkarma yaptı. Bu çıkarma koalisyon hükümetinin bir süre daha devamını sağladı. 2 gün boyunca havada ve karada süren bir savaştan sonra Birleşmiş Milletler'in çağrısına uyularak savaşın sona erdirildiği bildirildi. Gerçekten sona erdirilebilseydi Kıbrıs çıkarması Türkiye'nin zaferi olabilirdi. Ama hayır, 14 Ağustos günü yeni bir saldırıyla adanın kuzeyi tamamen kontrol altına alındı. Başbakan Ecevit'e bu başarı müthiş bir prestij sağlamıştı. Koalisyon ortağı Erbakan ise ısrarla başarının kendisine ait olduğunu iddia ediyordu. Ecevit her konuyu yokuşa süren Erbakan'dan kurtulmak, prestijini oya dönüştürmek ve tek başına iktidar olmak için Eylül ayında istifa etti. Ne çare ki bu istifa Ecevit için bir hüsran oldu. Azınlık hükümetini kuramadı. Ecevit'in diplomatik temaslarla halletmeyi düşündüğü Kıbrıs sorunu ise siyasi rant elde etmek isteyenlerin elinde bugüne dek tam 37 yıldır çözülemeyen, çözümü her geçen gün daha da zorlaşan bir mizmin yara haline geldi. Hiçbir partinin hükümet kuramadığı bunalımlı bir devreden sonra Cumhurbaşkanı Korutürk, Profesör Sadi Irmak'ı başbakan olarak atayarak geçici bir hükümet kurdurdu. Karanlıkta yaşamak. Türkiye'nin çivisi çıkmıştı bir kere. Kimin başbakanlık koltuğuna oturacağının da hiçbir önemi kalmamıştı. Elektrik kesintileri bütün yurda yayılmış ve resmileşmişti. İç ve dış borçlar 71 milyarı aşmış, korkunç bir zam furyası başlamıştı. Milyonlarca kişi işsiz geziyordu. Amerika, Kıbrıs yüzünden Türkiye'ye silah ambargosu koymuştu. Kaçakçılık tavan yapmıştı. Türkiye, Eurovision yarışmasına ilk kez Semiha Yankı ile katılmış, sonuncu olmuştu. 27 Mayıs darbesiyle kaybettikleri siyasal haklarına yeniden kavuşan 43 eski Demokrat Partili parlamenter törenle Adalet Partisi'ne geçmişti. Süleyman Demirel, Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyetçi Güven Partileriyle bir koalisyona giderek Milli Cepheyi oluşturdu ve hükümeti devraldı. Bu dönemde bana keyif veren tek bir şey hatırlıyorum. Halit Refik'in çektiği ve TRT'de yayımlanan Aşk-ı Memnu dizisi. Televizyon haberlerinin yüreklerimizde yarattığı karamsarlığı birkaç hafta için de olsa hafifletmişti. İlk televizyon dizimizdi ve çok başarılıydı. Sonra hayatımızda yeni bir olumsuzluklar zinciri baş gösterdi. CHP'li Ankara Belediye Başkanı Vedat Dalokay, Milli Cephe'nin mali kısıtlamalarını protesto amacıyla 3 günlük açlık grevi başlattı. İzmir'de binlerce işçi tarafından emeğe saygı mitingi düzenlendi. Ve yetmezmiş gibi Eylül ayında Lice'de 2000 kişinin canına mal olan bir deprem meydana geldi. Bizim evimizi de bir deprem yavaşta sallıyor gibiydi. Elektrik kısıntıları her işi elektriğe bağlı tersaneyi zora sokmuştu. Eren'in işleri iyi gitmiyordu. Ben kocamın giderek artan huysuzluğunu buna bağlıyor, hep alttan alıyordum. Eve bir barut fıçısı gibi döner olmuştu. Gelme saati yaklaştı mıydı, tüm ev halkı telaşa kapılıyorduk. Az sonra içeri burnundan soluyan birinin girip bir neden bulup bağırıp çağıracağı için. Paraya en çok ihtiyacım olduğu sırada ben de işsiz kalmıştım. Çünkü Altemur Kılıç'ın Amerika'ya tayini çıkmış, yerine Robert Kolej'den abim olan Ülkü Tamer gelmişti. Bir gün telefon çaldı, baktım telefonda Ülkü beni konuşmaya yayın evine çağırıyor. Yeni çeviriler vereceğini umarak sevinç içinde Cağaloğlu'na koşturdum. Ülkü Tamer küçük odasında dudağının ucunda bir sigarayla ve asıkça bir yüzle oturuyordu. Elindeki işi ne zaman teslim edeceksin diye sordu. Yaklaşık 10 gün sonra. Sonra da sıradaki kitaba başlayacağım. Ben de seninle bunu konuşacaktım Ayşe. Yayın evinin yayın ve çeviri politikasını da değiştiriyorum. Bu serinin kitaplarını değişik arkadaşlara dağıtacağım. Benim çevirilerimden şikayetçi misin? Hayır. Güzel yapmışsın, eline sağlık. Ama başkalarına da bir şans tanımak lazım, öyle değil mi? Bir serinin tüm kitaplarının aynı üslupla yazılması gerekmez mi? Gerekmez dedi Ülkü Tamer. Sana bugüne kadar yaptığın güzel işler için teşekkür ediyorum. Yardımına ihtiyacımız olursa haber veririz. Yayın evinden çıktım. Şaşırmıştım, üzülmüştüm. Doğru Topağacı'na, çeviri yaptığıma çok sevinen babamla dertleşmeye gittim. Onun kapısında iş için bekleyen kim bilir kaç arkadaşı vardır maço, dedi babam. Baba, bu benim de işimdi ama. Benim de paraya ihtiyacım var. Herhalde diğerlerinin daha çok ihtiyacı var, dedi babam. Aldırma kızım. Bir kapı kapanınca bir başkası açılır. İlahi sevgili babam, kapıların herkese kapalı olduğu bir zaman diliminde yaşıyorduk. Sokak terörü azmış, bu arada Ankara'da Hacettepe Üniversitesi işgal edilmiş, çıkan arbedede de bir kişi ölmüştü. Birkaç gün sonraki komando saldırıları ve öğrenci olaylarında ise 3 öğrenci öldürülmüştü. Sağcı ve solcu öğrenciler, küçük çocukların evlerinin önündeki sokaklarda oynadıkları savaş oyunlarını pervasızca gerçeğe dönüştürmüşlerdi. Her gün silahlar patlıyor, otobüsler taranıyordu. Bu arada babam Nazım Plan'dan emekli olmuş, bir üniversitede mühendislik dersleri vermeye başlamıştı. Her akşam telefon ediyordum evlerine. Anne, babam döndü mü? Döndü ama yine okulda bugün cam çerçeve inmiş, sıraları paramparça etmiş öğrenciler. Çok korkuyorum Ayşeciğim. Baban kim vurduya gidecek diye. Baba istifa et. Başına bir şey gelecek bu haytaların arasında diye yalvarıyordum. Kızım, genç çocukların canı giderken benim bu yaşta ölümden korkmam çok ayıp olur diyordu ve her gün ya sağdan ya da soldan birkaç genç çocuğun canı gidiyordu. Nasıl da insafsızca kıyıyorlardı birbirlerine. Arada ne sağcı ne solcu olduğu halde serseri bir kurşunlarla vurulup ölen arkadaşlar da cabasıydı. Ölümlerin yanı sıra onca cam çerçeve, sıra, kapı, yol üzerindeki bankolar, dükkan vitrinleri parçalanıyor, arabalar yakılıyordu. Bir yangın yerine dönmüştü memleket. Yürüyüşlerin yapıldığı, cinayetlerin işlendiği sokaklarda yaşı 6 ve 12 arasındaki çocuklar ellerinde kaçak Amerikan sigaralarıyla Marlboro eve, Marlboro eve diye bağırışarak kaçak sigara satıyorlardı. Marlboro'yu anlamıştım da eve neyin nesiydi? Merakımı yenememiş, Nişantaşı'nda bir çocuğu durdurup sormuştum. Marlboro'yu evlere mi götürüyorsun? Yo, sokakta satıyorum. Niye eve diye bağırıyorsun o halde? Yüzüme sen de ne ahmak şeysin gibisinden bakmış. Abla, eve bir sigaradır yahu. Senin gibi karılar içer, ince uzundur. Uçları parlak olur. Al bir paket de gör demişti. Böylece dersimi almıştım sigara içmeyen bir cahil olarak. Allah'tan yakalanmamıştım bu kısa sohbet esnasında. Çünkü gümrük kapılarından demonte edilmiş fabrikalar, makineler, her türlü alkollü içki ve lüks madde hediyesi verilip içeri sokulurken bir kaçak sigarayla yakalanan kişinin canına okunuyordu. Sonra ikinci kanlı 1 Mayıs yaşandı. Diskin İstanbul'da Taksim Meydanı'nda kutlamak istediği işçi bayramı, kimliği belirsiz kişilerin bazı binaların pencere ve damlarından açtıkları ateşle bir savaş meydanına döndü. 1969 yılının kanlı pazarını mumla aratacak bir gündü. Bir ana baba günüydü. Mahşer günüydü. Bu sefer güzel günler hayal ederek yürüyen gençler yoktu Taksim Meydanı'nda. Çatılara tünemiş, kimden emir aldıklarını hala doğru dürüst bilemediğimiz emir kulları vardı. Anlatmaya dilim varmıyor. Sadece bilançoyu vermekle yetineyim. 34 ölü, yüzlerce yaralı. Bu facianın sonrasında 400'ün üstünde insanın gözaltına alınmasıyla ve karşılıklı karalamalarla süren bir ay geçirdik ve seçimlere gidildi. Halkın bu kez seçime katılımı oldukça yüksek oldu. Bülent Ecevit, 1977 Haziran'ında yapılan seçimlerin sonunda oyların %41'ini alarak solun Cumhuriyet tarihi içinde ulaştığı en büyük yüzdeyi sağlamıştı. Azınlık hükümetini kurmakla görevlendirildi. 5 gün sonra İstanbul'da elektrik kısıntısının günde 2 saat daha uzatıldığını haber aldık. Şehir sabah 8.30'dan akşam 7'ye kadar ışıksız kaldı. Demirel'in her gelişinde ya grizo patlıyor ya da deprem oluyordu ama Ecevit'in her gelişinde de önce ışıklar gidiyordu. Ecevit'in azınlık hükümeti güven oyu alamayınca Demirel Temmuz ayında ikinci milliyetçi cephe hükümetini kurdu. İlk 15 gün içinde 26 siyasi cinayet. Cinnet geçiriyordu Türkiye. Nitekim Aralık ayına gelindiğinde yerel seçimlerde öyle bir tablo çıktı ki güven tazelemesi şart oldu. 31 Aralık'ta bu kez de Demirel hükümeti güven oyu alamayarak düşecekti. 18. ayrımın sonu. Sayfa 166. Devamı 19. ayrımda.